Kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, hanımefendiler ve beyefendiler, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bütün iyilikler ve güzellikler sizlerin ve bizlerin olsun inşallah. Bendeniz Nuri Özkan, İstanbul Gönüllü Eğitimciler Derneğimizin yani İGEDER'in katkılarıyla hazırlanan Eğitim Dünyası programında yine birlikteyiz kıymetli dostlar. Evet kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, bildiğiniz gibi Eğitim Dünyası programında eğitimle alakalı gelişmeleri sizlerle paylaşıyor. Eğitimle ilgili uzmanlarımızı, misafirlerimizi davet ediyor. Gündemi takip etmeye çalışıyoruz. Bugün de Eğitim Dünyası programında iki başlıkta Eğitim Dünyası programında bir paylaşımım olacak. Birincisi, Yükseköğretim Kurumu'nun yurt dışında yüksek öğrenim görmek isteyenlerle ilgili bir düzenlemesi oldu. Bildiğiniz gibi gençlerimiz liseyi bitirdikten sonra Türkiye'de yüksek öğrenime seçme sınavı yani YKS'ye girmektedirler. Yüksek öğrenime kabul sınavı adını verdiğimiz, kısa adı YKS adını verdiğimiz sınava giriş yapıyorlar. Bu sınavın neticesinde seçmek istedikleri, düşündükleri meslekleri seçiyorlar. 10 puanlarına göre bir üniversite kazanıyorlar. Bir de yurt dışındaki üniversitelerde eğitim görmek isteyen gençlerimizin sayısı da hayli artmış durumda. Tabii dünya küçülüyor. Bazen bu yurt dışında eğitim görme meselesi de online, offline işte veya yüz yüze, artık bunun çeşitleri de arttı veya hibrit de olabiliyor. Dolayısıyla Yükseköğretim Kurulu yurt dışında yüksek öğrenim görmek isteyenlerle ilgili önemli bir düzenleme yaptı. Bence bu düzenlemenin üzerinden geçilmesi gerekiyor. Zira işte yine bu yıl Haziran ayında YKS sınavına girecek gençlerimizi ciddi anlamda ilgilendiriyor bu mesele. Bununla ilgili bir paylaşımım olacak. İkincisi de Milli Eğitim Bakanlığımız okullarda Türkiye geneli ortak sınavlar yapmaya başladı. İlkini birinci dönem yapmıştı. İkinci dönemde 26-27 Mart tarihinde yaptı. Bununla ilgili hem uygulamayı değerlendirmek açısından acizane fikirlerimi paylaşıyor olacağım. Öncelikle kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, içinde bulunduğumuz Ramazan ayımızın mübarek olmasını diliyoruz. Başı rahmet, ortası mağfiret ve son 10 gününde de cehennem azabından kurtuluş olarak bildiğimiz şeytanları zincire vurulduğu bir aydayız. Ve inşallah son 10 gün içerisine de giriyoruz ve Ramazan bayramını da idrak edeceğiz. Tabii Ramazan bayramı ile birlikte hafta içindeki 1,5 günlük süreçte birleştirilince 9 günlük bir uzun tatil çıktı burada. Bu vesileyle işte kamuoyunda duyduğumuz, basından duyduğumuz, televizyon ekranlarından duyduğumuz yaklaşık 20 milyon insanımızın bir hareketliliği söz konusu olacağı ifade ediliyor. Bu ciddi bir rakam. Neredeyse nüfusumuzun 1/3 biri aile ziyaretlerini yapmak veya tatil mekanlarına gitmek amacıyla kara, deniz, hava veya tren yoluyla ulaşım yapacakları ifade ediliyor ve şu anda bugün itibariyle de işte otobüs seferlerinin sayısının artırıldığı, işte tren seferlerinde kontenjanların yükseltildiği ve son bir hafta içerisinde de Google'daki uçak biletlerinin aramalarında da bir ciddi artış olduğu ifade ediliyor. Yani ciddi bir hareketlilik söz konusu. Otellerde de ciddi bir rezervasyon söz konusu olduğunu görüyoruz. Tabii bayramlar, milli bayramlar ve dini bayramlar ülkemiz için bir birlik ve beraberlik göstergesidir ve özellikle dini bayramlarda da dua kapılarıdır. Anne baba, aile büyüklerini ziyaret etmek, eski dostları ziyaret etmek için bir hareketlilik süresi var. Bir hareket oluyor bu kara yoluyla, hava yoluyla veya diğer taşıtlarla. Öyle olunca dikkat etmek gerekiyor. Cenab-ı Hak sağlıkla, sıhhatle, afiyetle yolculuk yapmayı, gidip gelmeyi nasip etsin duasıyla başlıyoruz. Tabii yine içinde bulunduğumuz Ramazan ayında dünyanın büyük bir acısını her gün yaşıyoruz. Her gün içimizde hissediyoruz. O da Gazze'deki Müslümanların, müminlerin, halkın uğradığı zulüm ve soykırıma tabi tutuluşlarını adeta seyrediyoruz. Fiili ve kavli dualarımız şu anda yetersiz vaziyette onu görüyoruz. Ve İsrail tek başına bütün dünya ülkelerine restini çekmiş durumda. Hiçbir yaptırım, hiçbir cezai müeydeyi tınlamadan adeta soykırımına devam ediyor. Bu büyük bir acı bizim için. Yani bayramı da bu acı içerisinde, hani bayramsa bayramınız mübarek olsun diye bir söz var ya, bu acı içerisinde biz bayrama kavuşmayı ümit ediyoruz. Cenab-ı Hak Gazze, onurlu, izzetli, şerefli Gazze halkının bu mübarek mücadelesini, kutsal vazif mücadelesini muzaffer eylesin. Halkını payidar eylesin. Gazze'li mücahitleri muzaffer eylesin inşallah ve İsrail ordusunu ve İsrail'in kuvvetlerini ve buna destek olan uşaklarını, hamilerini, ağabeylerini de Kahhar ismiyle Cenab-ı Hak kahru perişan eylesin diye dua ediyorum. Bunun dışında elimizden geldiğince zekatlarımızı, fitrelerimizi, fiili yardımlarımızı ne yapabiliyorsak Gazze'ye ulaştırabilecek gayretle çaba, imkanı, fırsatı olanlar için de diliyorum. Yine basından takip edebildiğim kadarıyla da Gazze'ye giden ve Gazze'de halkın içerisinde hastanelerde doktorluk vazifesi yapan veya sivil vatandaş olarak toplum hizmeti çalışması yapan Türk kardeşlerimizi, mücahitleri duyunca da bir nebze mutlu oluyorum. İHA'nın şu anda Allah nasip ederse bir gemisinin yola çıktığını görüyorum. Gazze'ye yardım ulaştırmak amacıyla yola çıktığını biliyorum. Cenab-ı Hak muzaffer eylesin inşallah. Tabii Aziz Mahmut Hüdayi Vakfımızın da Filistin'e ve Gazze'ye ciddi bir şekilde yardımları devam ediyor. Mısır üzerinden, Refah Kapısı üzerinden AFAD ve Kızılay işbirliği içerisinde yardımları ulaştırdıkları duyurusu var. Ben de buradan Erkam Radyo'dan bir İGEDER'in gönüllüsü olarak, bir eğitimci olarak, bir vatandaş olarak da bu şekilde güven duyduğumuz sivil toplum kuruluşları üzerinden Gazze'ye ulaşım sağlayalım, dualarımızı oraya gönderelim. Dilek ve temennisiyle inşallah başlamak istiyorum. Evet, gündemimde iki başlık var demiştim. Eğitim Dünyası programında paylaşacağım. Birincisi, Yükseköğretim Kurulu'ndan yurt dışında yüksek öğrenim görmek isteyenleri ilgilendiren önemli düzenlemeden bahsedeceğim. Sonra yine bunu yaparken Yükseköğretim Kurulu sayfasından o düzenlemenin özetini sizlerle paylaşırken aynı zamanda soru cevap yöntemiyle de gençlerimizi ve bizi dinleyen anne babalar için de bir takım ilgilendiren soruların cevabını veriyor olacağım. Bizi araçların başında dinleyen, evlerinde dinleyen anne babalar için de, özellikle evde genci olan anne babalar için de bu paylaşacağım şey çok kıymetli diye düşünüyorum. Düzenleme şöyle: sıralamalarda ilk 400'de olan üniversitelerden mezun olanlara doğrudan denklik verilecek. Yani yurt dışında yüksek öğrenimde eğitim gören çocuklarımız, gençlerimiz seçtikleri üniversiteler, eğer dünyada ilk 400'e giren üniversitelerse, sıralamalarda ilk 400'de yer alan üniversite ise ve bu üniversiteden mezun oluyorlarsa, YÖK onlar için direkt denklik verecek. Ama ilk 1000'de olanlardan, yani 400'den sonra 1000'e kadar olan, işte 500. 600. 700. 800. 900. ilk 1000'de olanlardan mezun olanlara da YKS girme şartı olmayacak. Yani sıralamalarda ilk 400 olan üniversiteden mezunsa hemen denklik verilecek, ama ilk 1000'de olanlardan mezun olanlara da YKS girme şartı olmayacak. Bu başlık işte 28 Mart 2024 tarihinde bu şekilde bir düzenlemeyle YÖK düzenleme yaptı. Bu Yükseköğretim Kurulu'nun bu düzenlemesi 15 Mart 2024 tarihinde resmi gazetede yayınlandı ve yurt dışı yükseköğrenim diplomaları tanıma ve denklik yönetmeninde yapılan değişikliğin uygulaması ilgili tereddütleri gidermek amacıyla usul ve esasları belirledi. Buna göre sıralamalarda ilk 400'de yer alan üniversitelerde mezunlara doğrudan denklik verilecek ve bu ilk 400'ün içerisinden mezun olan öğrenciler de YKS'ye girme zorunluluğu olmayacak. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen 3 uluslararası yükseköğretim derecelendirme kuruluşu, yani dünyada bu yükseköğretimi derecelendirilen 3 uluslararası kuruluşun sıralamasında ilk 400'de yer alan yükseköğretim kurumlarının tıp, diş hekimliği, eczacılık ve hukuk programları dahil olmak üzere bütün programlarından mezun olanlar doğrudan denklik alabileceklerdir. Bu çok kıymetli bir şey, ilk 400'de yer alan. Peki aynı derecelendirme kuruluşlarında ilk 1000'de yer alan bir üniversitede okuyorsa gencimiz ve mezun olmuşsa ve başarı şartı aranan bölümler dahil olmak üzere bütün alanlarda önceden olduğu gibi denklik müracaat yapılacak ancak YKS'ye girme zorunluluğu aranmayacak. İlk 400'de yer aldığında direkt denklik belgesi veriliyor hemen. Ama öbüründe evraklarla birlikte müracaat yapılıyor. O müracaatlar inceleniyor. Yani ilk 1000'de yer alan bir üniversite mezunsa bir müracaat var. O müracaatla birlikte istenen belgeler var. Onunla birlikte komisyon değerlendirme yapacak. Ama YKS'ye girme zorunluluğu aranmayacak. İlk 1000'de olan üniversitelerin tıp, diş hekimliği, eczacılık ve hukuk programlarında mezun olanlar denklik için müracaat edecek ve başvuruları daha önce olduğu gibi transkriplerine göre bireysel olarak incelenerek karar verilecek. Yani ama bunun için istisna var. Tıp, diş hekimliği, eczacılık ve hukuk programlarında mezun olmuşlarsa yine müracaat edecekler ama daha önce olduğu gibi transkriplerine göre bireysel olarak bir değerlendirme yapılacak. İlk 1000'de yer almayan üniversitelerin tıp, diş hekimliği, eczacılık ve hukuk programlarına mezun olanların ise YKS'ye girme ve başarı şartını, yani Türkiye'de o tıp, diş hekimliği, eczacılık ve hukuk programlarındaki başarı şartını, yani sıralamayı yerine getirme zorunluluğu var. İlk 1000'de yer almayan bir üniversitenin tıp, diş hekimliği, eczacılık ve hukuk programlarından mezun olanlar YKS'ye girecek. İlgili programın YKS'deki başarı sıralaması şartını sağlamışlarsa denklik müracaatları kabul edilecek. Ve transkriplere dikkate alınarak yine bireysel olarak inceleme yapılacak. Peki ilk 1000'de yer almayan üniversitelerin tıp, diş hekimliği, eczacılık ve hukuk bölümlerini okuyacaklar için YKS'ye girme ve başarı şartını yerine getirme zorunluluğu var. Ama diğer bölümler için ise YKS'ye girme zorunluluğu olmayacak. Şimdi bu buradaki alınan kararlar çerçevesinde usul ve esaslar yine Yükseköğretim Kurulu'nun sayfasında duyurulmuş durumda kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz. Orada soru ve cevaplar kısmı var. Ben oradan yine siz değerli dinleyicilerimize yardımcı olmak açısından belki bu konuyla ilgilenenler var. Oradaki soru ve cevapları üzerinden de bu konuyu biraz daha detaylandırmak istiyorum. Birinci soru şu. Bir de soru cevaplar üzerinden gidelim. Hangi tür denklik başvuruları YKS başarı sırası kriterine tabidir? Hangi tür denklik başvuruları YKS başarı sırası kriterine tabidir? Cevap, aday orta öğrenimini Türkiye'de tamamladıysa, yani liseyi Türkiye'de tamamladıysa ve adayın mezun olduğu Yükseköğretim Kurumu, kurulumuzca kabul edilen dünya üniversite sıralama kuruluşlarının en az ikisinde öğrenime başlanılan yıl ilk binlik dilim içerisinde yer alan bir yüksek öğretim kurumu değilse ve başvuruya esas diploma programı da tıp, diş hekimliği, eczacılık, hukuk programı ise bu durumda başvuru YKS sıralama kriterine tabidir. Yani uluslararası derecelendirme kuruluşunda üniversite ilk binin içerisinde değilse ve öğrencinin bitirdiği alanda diploma programında tıp, diş hekimliği, eczacılık ve hukuk programı ise bu öğrencinin denklik alabilmesi için YKS'deki sıralama kriterine tabidir. Soru 2. YKS başarı sırası kriteri nedir peki? Cevap, bu kritere göre orta öğrenimini Türkiye'de tamamlayıp, yani lisesini Türkiye'de tamamlayıp en az iki kuruluşta ilk binde yer almayan bir yüksek öğretim kurumunda tıp, diş hekimliği, eczacılık veya hukuk programlarına mezun olan olarak yapılacak olan başvurularda adayın yurt dışında öğrenime başladığı yıla ait YKS sınavına girmesi, adayın yurt dışında öğrenime başladığı yıla ait YKS sınavına girmesi ve mezun olduğu program için ülkemizde aranan başarı dilimine girmesi gerekmektedir. Yani bu yıl YKS sınavına girecek bir öğrenci yurt dışında üniversiteden tıp, diş hekimliği, eczacılık ve hukuk programına kabul almışsa Eğer bu üniversitede ilk 1000'de yer almıyorsa YKS sınavına girecek. Türkiye'de bir tıp, diş hekimliği, eczacılık ve hukuk programına girebilecek bir başarı dilimine alacak. Ama bu Türkiye'de kayıt yaptırmayıp gidecek, o kabul edildiği üniversiteye, yurt dışı üniversiteye gittiğinde bunu yerine getirmiş olacak. 3. Hangi tür başvurularda doğrudan denklik işlemi yapılmaktadır? Biraz önce ifade ettik. Şimdi bunu soru şeklinde düzeltiyoruz. Hangi tür başvurularda doğrudan denklik işlemi yapılmaktadır? Kurulumuz tarafından kabul edilen dünya üniversite sıralama kuruluşlarının en az üçünde başlanılan yıl ilk 400'lük dilim içerisinde yer alan, ilk 400 sıralaması için yer alan yüksek öğretim kurumlarından yapılan başvurulara doğrudan denklik işlemi yapılır. Yani sıralamanın ilk 400 içerisinde yer alan üniversitede doğrudan, hangi şey olursa olsun, bölüm olursa olsun. Diğer bir soru, YÖK tarafından kabul edilen dünya üniversite sıralama kuruluşları hangileridir? İşte bunun da çok önemli bir şey. Yani YÖK tarafından kabul edilen dünya üniversite sıralama kuruluşları hangileridir? De burada da hani uluslararası yüksek öğretim derecelendirme kuruluşundan bahsetmişti ya. Birincisi Academic Ranking of World Universities, yani ARWU diye geçiyor. İkincisi Leiden Ranking. Üçüncüsü World University Rankings ve Times Higher Education kuruluşundan yapılacak sıralamalar kabul edilmektedir. Burada yine 4 tane uluslararası derecelendirme kuruluşu verilmiş. Bu üniversite derecelendirme kuruluşundaki sıralamaya tabi üniversiteler için üniversite YÖK yani kabul ediyor. Peki hangi tür denklik başvuruları YKS sıralama şartından muaftır? Cevap: orta öğrenimini Türkiye'de tamamlayıp en az 2 kuruluşta ilk 1000'de yer almayan bir yüksek öğretim kurumunda tıp, diş hekimliği, eczacılık veya hukuk programından mezun olanlar hariç diğer başvurular YKS şartından muaftır diyor. Peki yeni düzenlemeler kimleri kapsayacaktır? Bu yeni düzenleme kimleri kapsayacak? Değişiklikten önce başvuruya esas diploma programına veya hazırlık programına kayıt yaptırmış olanlar yeni düzenlemeden muaftır. Değişiklikten önce başvuruya esas diploma programına veya hazırlık programına kayıt yaptırmış olanlar yeni düzenlemeden muaftır diyor. Bu da bence eğitim sistemi açısından farklı bir değişiklik, farklı bir yaklaşım kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz. Evet, kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, biliyorsunuz bir de Türkiye'de ortak sınavlar yapılıyor. Milli Eğitim Bakanlığımız ortak sınav yapıyor ve bu sınavlar neticesinde de yeni Türkiye açık uçlu sınavları yavaş yavaş alıştırmaya çalışıyor gençlerimizi ve bu konuda Ölçme Değerlendirme Genel Müdürlüğü'nün gayreti var. Eksikleri elbette olabilir, yanlışları olabilir ama sonuçta ciddi bir gayret olduğunu görüyorum. Yani artık ortak sınavlara alışıyor olmamız gerekir. Nitekim 26-27 Mart tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı ortak sınavlar, ülke geneli ortak sınavları gerçekleştirdi ve bunların cevaplarını yayımladı. Ve Milli Eğitim Bakanlığı sitesinden de paylaşıyorum. Sorunsuz bir şekilde ortak yazılılar tamamlandığı görülüyor. 6. sınıf Türkçe ile 9. sınıf Türk Dili Edebiyat dersleri 26 Mart tarihinde yapıldı. 6 ve 9. sınıf matematik dersleri için de 27 Mart'ta ülke genelinde ortak yazılı şeklinde yapıldı. Ve ilk defa ortak yazılı sınavlarda açık uçlu ve kısa cevaplı sorular da kullanıldı. Ben de okullarımda bunu gördüm. Bir tane soruyu açık uçlu ve kısa cevaplı olarak sormuşlar ve onun nasıl okunacağı ile ilgili de sitede cevap anahtarını yayınladıklarını gördüm. Türkçe dersi 6. sınıf yazılı sınavında 14 tane çoktan seçmeli soruyla birlikte 2 tane açık uçlu soru vardı. 6. sınıf matematik yazılı sınavında ise 10 soru. 9. sınıf Türk Dili ve Edebiyat yazılı sınavında 7 ve 9. sınıf matematik yazılı sınavında ise 8 açık uçlu ve kısa cevaplı soru kullanıldı. Yani 7 ve 9. sınıf matematik yazılı sınavlarında 8 açık uçlu, hem 9. sınıf Türk Dili ve Edebiyat yazılı sınavında 1, 7 ve 9. sınıf matematik yazılı sınavlarında 8 tane açık uçlu ve kısa cevaplı sorular kullanıldı. Yani burada öğrenciler kendi cümleleriyle bu açık uçlu sorulara cevap verdiler. Öğrencilerin gelişimini takip etmek, müfredatın işlenmesinde okullar arasında bütünlük sağlamak ve uygulama birliği oluşturmak amacıyla yapılan ülke geneli ortak sınavlarda ilk kez kullanılan açık uçlu sorularda öğrenciler cevapları kendi cümleleriyle yazmış oldular. Peki nasıl değerlendirilecek, nasıl okunacak? Sınavların değerlendirme işlemleri 6. sınıf Türkçe dersi için bağımsız iki puanlayıcı tarafından. Diğer dersler için de okul müdürlüklerinin karar doğrultusunda zümreler, ilgili dersin öğretmenleri ya da komşu okul zümre öğretmenlerince yapılacak şeklinde bir karar alınmış. Ve Türkçe dersi 6. sınıf ortak yazı sınav sonuçları ortakyazılisinav.map.gov.tr adresinden okul müdürlüklerinin erişimine açılacak ve alan öğretmenlerince e-okul sistemine işlenecek. Yine 6. sınıf matematik, 9. sınıf Türk Dili Edebiyatı ile 9. sınıf matematik derslerinin ortak yazılı sınav sonuçları ise ilgili dersin öğretmenlerince e-okul sistemine işlenecek ve öğrencilere bildirilecek diyor. Ve burada da yine ülke geneli ortak sınav soru ve cevaplarına ulaşmak için de Ölçme Değerlendirme Genel Müdürlüğü tarafından cevap anahtarı yayınlanmış. Yani burada cevap anahtarları yayınlanmış. Mesela şöyle açıp baktığı zaman Türkçedeki ikinci dönem birinci yazılı sınavı ülke geneli ortak sınavın çoktan seçmeli yapıldığını sabah oturum için görüyoruz. Ama bununla birlikte de açık uçlu soru da var. Mesela 16. soru okulumuzun temiz olması için yapılması gerekenlerle ilgili görüşlerinizi cevap kağıdınızla ilgili alana yazınız. Uygun bir şekilde başlık uygun bir şekilde başlıkta koyunuz demiş. 10 puanlık böyle bir soru sormuş. Yani 15 tane soru, 16 soru var. 15'i 14 tanesi çoktan seçmeli. 15 ve 16. soruların cevapları da cevap kağıdınızdaki ilgili alanın dışına taşmadan okunaklı bir şekilde yazınız demiş. Okunaklı. Burada tabii yazının okunaklı olması da oldukça önemli. 15. soruda şöyle. Kahkaha denildi mi akla ilk gelen isimlerden olan Nasreddin Hoca herkes tarafından çok sevilmektedir. Bu cümlede bazı sözcüklerin yazılımlarında yanlışlık yapılmıştır. Yazımı yanlış olan sözcükleri belirleyip bu sözcüklerin doğru hallerini cevap kağıdınızdaki ilgili alana yazınız demiş. Mesela ne yazması gerekiyormuş? Mi'nin ayrı olması gerekiyormuş ve Nasreddin Hoca söz grubundaki hoca kelimesi normalde şeyde küçük harfle yazılmış. Hocanın h'si küçük yazılmış. Eğer çocuk büyük harflerle yazarsa denildi mi derken mi'yi ayrı yazarsa mesela kahkaha denildi mi birleşik yazmışlar soru kalıbında ama onu çocuk ayrı yazarsa hocanın h'sinde büyük yazarsa 6 puanı alıyor. Yine okulun temiz olması için yapılması gerekenlerle ilgili bir soru vardı. Burada da bir de başlık konulması öneriliyordu. Eğer çocuk başlığını koymuşsa işte okulumuzu temiz tutalım, temizlik, işte temiz okul, okulumuzu nasıl temiz tutarız, okulumuz tertemiz, okulların temizliği, okulun temiz tut gibi böyle değişik başlıkları koymuş ve örnek cevaplar vermiş Milli Eğitim Bakanlığı. Eğer bu şekliyle cevaplandırırsa 10 puan. İşte kısmi cevap dediğimiz şeydi de öneri içermiyorsa yani çok az bir öneri varsa veya yeterli değilse işte kısmi puan verilecek şekliyle bir çalışma yapılmış. Eğer çocuk cevabı boş bırakmışsa da 0 puan verilecek şekliyle bir değerlendirme yapılmış. Tabii uygulamada zorluklar çıkabilir. Yeni alışkanlıkları kazanmak zor olabilir. Yani ben bunu anlayışla karşılıyorum. Yani bu konuda okulların tepkilerini de görüyorum ben, duyuyorum. Veya okul müdürlüklerinden gelen bazı tepkiler de olabiliyor. Ama öyle veya böyle de olsa sonuçta çocuklarımızın artık açık uçlu cevap verebilme yeteneklerini geliştiriyor olmamız gerekiyor. Yine lise düzeyindeki Türk Dili Edebiyatı sorularında da 7 soru var. Bu sorularda işte 3 ve 4. sorular 10 puan, 1, 2, 5 ve 6. sorular 15 puan, 7. soru 20 puan değerinde bir hazırlık yapılmış. Mesela 1. soruda şöyle bir soru var. Edebiyat dersi için söylüyorum. Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde bir ana ile kızı varmış. Ana gece sabaha kadar iplik eğirir, kız da onu götürüp pazarda satar. Nafakalarını böylece çıkarırlarmış. Bir gün kadın gene ipliğini eğirmiş, kızına vermiş. kız pazarda ipliği satmış. Bunun parasıyla ekmek alacağı yerde küçücük bir tencere satılıyormuş. O tencere pek hoşuna gitmiş, parayı vermiş, onu almış. Kız eve dönmüş, evde yiyecek ekmek yok. Kızın elinde de boş bir tencere. Anası kızmış. Bunlar o gece üç aç açına yatmışlar. Metin bu. Bu parçada ana ile kız arasındaki temel çatışmanın çözümü için bir öneri yazınız demiş. Bakın, bence güzel bir soru. Yani gerçekten güzel bir soru. Bu parçada ana ile kız arasındaki temel çatışmanın tabii ki tek çözümü yok. Birden fazla çözümleri var ve her çocuğa göre değişebilir ama burada ölçme değerlendirme uzmanları çocukların olası verebilecekleri cevapları düşünerek önemli olan çocuğun öneri yazması, öğrencilerden bu çatışmayı sonlandıracak bir öneri yazmaları bekleniyor. Önemli olan öneri yazmaları. Örnek cevaplar: kız yaptığından pişmanlık duyar ve annesine özür diler. Dolayısıyla annesinin de bu çatışmayı devam etmemesi özür dileyerek sonlandırabilir mi kız? Sonlandığında pişmanlık duyar. 2. Tencere sihirli bir tencereye dönüşür ve içinden yiyecekler çıkar. Bu da olabilir, olağanüstü bir şey. Olabilir, bu da bir öneri. Yani eğer kız elinde boş bir masal ya bu zaten bir varmış bir yokmuş diye başlıyor. O da mümkün. Sonra bir aç açını yatmışlar ama gece bir uyanmışlar bakmışlar ki kızın getirdiği tencerenin içerisinde nefis mi nefis lezzetli bir yemek, fasulye yemeğinin olduğunu görüvermişler. Masallarda bunlar olur. Dolayısıyla bir öneri. 3. Kız aldığı tencereyle yemek yapıp satarak ekmek parası kazanır. Olabilir. Onu karlı bir şekilde satar. Oradan ekmek alır. Sonra ondan olabilir. Kız aldığı tencereyi satıp o parayla ekmek alır. Evet. Kız gece boyunca ip eğirip tencerenin parasını çıkarır. Bunların hepsi bu ve buna benzer. Yeter ki buradaki şeye uygun bir şekilde çözüm olsun, çözüm önerisi olsun demişler. Mesela ikinci bir soru benim dikkatimi çeken, hoşuma gitti gerçekten. Açık uçlu sorularla öğrencilerin ifade güçlerini geliştirme çabasını, bakanlığın ölçme değerlendirme birimimizin bu çabasını takdir ediyorum. Evet, uygulamada zorluklar yaşanıyor. Bir sahada tepkiyi de görüyorum. Anlaşılmamazlıkları da anlayabiliyorum. Ama denemekte fayda var. PISA ve TIMSS soruları buna benzer oluşturuluyor ve değerlendiriliyor. Kıymetli eğitimcilerimiz bu konuda ben daha cesaretli olmalarını ve bakanlığın bu çalışmalarını samimi bir şekilde desteklemelerini arzu ederim. Başka bir soru mesela, üstelik 15 puanlık bir soru. O zamana kadar bolluk içinde değildik ama Allah'a şükür darlık da görmemiştik. Seyit Efe gideceği güne kadar hiçbir şeyimizi eksik etmemişti. Gittikten sonra da 15 gün boyunca evimizdeki bulgurumuz, yağımızla geçindik. Bu parçadaki geçinmek kelimesinin anlamını bağlamdan hareketle yazınız. Bu kelimeyi uzlaşmak, anlaşmak anlamına gelecek biçimde bir cümlede kullanınız diyor. Bence bir hem analiz hem uygulama basamağını içeren bir çalışma taksonomiye baktığımız zaman. Öğrencilerden parçadaki geçinmek kelimesinin anlamını yaşamak için gerekeni sağlamak veya bu anlamı karşılayacak farklı bir ifadeyle yazmaları ve bu kelimeyi uzlaşmak, anlaşmak anlamına gelecek biçimde de bir cümlede kullanmaları bekleniyor. O zaman örnek cevaplar ne olabilir? Parçadaki geçinmek kelimesi yaşamak için gerekeni sağlamak anlamına gelecek biçimde kullanılmıştır. Geçinmek kelimesinin anlamına bağlamlı hareketle yazınız yazmış. Bak, parçadaki geçinmek kelimesi yaşamak için gerekeni sağlamak anlamına gelecek biçimde kullanılmıştır. Kitap okumayan insanlarla geçinmek hiç kolay değil diye de uzlaşmak ve anlaşmak anlamına gelecek şekliyle de ikinci bir cümle ifade etmiş çocuk. Kitap okumayan insanlarla geçinmek hiç kolay değil. Birinci geçinmeyen kelimesi bağlamdaki ifade yaşamak için gerekeni sağlamak. İkinci cümlede uzlaşmak veya anlaşmak anlamındaki geçinmek ifade ediliyor. İkiye başka bir cevap verebilir. Geçinmek eldekilerle yaşamını devam ettirebilmek anlamındadır. Evet, bir de cümle içinde kullanacaktı. Uzlaşmak ve anlaşmak. Gençler, arkadaşlarınızla iyi geçinmelisiniz. Bir öğretmen öğüdünü yazmış. Başka bir örnek olabilir. Parçadaki geçinmek kelimesi varlığını sürdürmek demektir. Ama başka bir bağlamda uzlaşmak ve anlaşmak anlamında cümle içinde kullanmak isterse öğrenci, farklı görüşlere sahip olsalar da birbirleriyle geçinmeyi biliyorlardı şeklinde cevap verebilir. Kısacası kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, yani ülke geneli ortak yazı sınavlarla ilgili her ne kadar eleştiriler olsa da bu eleştirileri yeni bir uygulamanın başlangıcı itibariyle ben değerli buluyorum. Mesela matematikte de benzer şekilde, mesela bir tane soru var matematikte, ikinci soru 10 puan, 3, 4, 5 ve 8'in sorularda 15 puan olacak şekliyle 8 soru sorulmuş ve süresi de 40 dakika. Mesela burada ikinci soru şekilde 1915 Çanakkale Köprüsü maketi modellenmiştir diye başlayan bir soru var. Çanakkale Köprüsü'nün maketi var. İşte 3 bölümde oluşuyor makette. 3 bölümde oluşan bu maketin 1, 2 ve 3. bölümünde sırasıyla 2, 5 ve 2 sayıları ile doğru orantılı olacak biçimde toplam 162 metre tel kullanılmıştır. Buna göre maketin 2. bölümünde kullanılan telin uzunluğunu metre cinsinden bulunuz, işlemlerini gösteriniz demiş bak. Çoktan seçmeli değil. Yani çocuk çoktan seçmeli de olsa zaten bu işlemi yapacak ve cevaptan seçecek. Burada çocuğun adımlarını görmek istemiş eğitimci. Yine dördüncü soruda benzer şekilde bir değerlendirme var. Matematikte de bakıyorum çoktan seçmeli değil. Açık uçlu cevaplar söz konusu. Çocuğun adımlarını görebileceği bir şekilde hazırlanmış ve cevapları verilmiş. Ona göre de cevap anahtarı oluşturulmuş. Bunların hepsi kıymetli çalışmalar. Ben bu çerçevede yine ülke geneli yapılan ortak sınavın da yeni bir başlangıç olması münasebetiyle de başarılı buluyorum. Hani geçen hafta Singapur örneğinden bahsettik. Yani her değişik, yani bir eğitim sisteminde değişmeyenler de olur, hiç değişmemesi gerekenler de olur, değişmesi gerekenler de olabilir. Türkiye'de ölçme değerlendirme ile ilgili olarak bir bıçak vurulması gereken alanlarımız vardı. Ciddi bir şekilde üzerinde çalışılması gereken alanlar vardı. Bence ölçme değerlendirme birimi de, genel müdürlüğü de bu anlamda gayretli çalışmalar yapıyor. Ben hadiseye böyle bakıyorum. Tepkiler olabilir ama önerilerle doğru ve adil ölçmeyi bizim Türk Milli Eğitim Sistemi'ne yerleştiriyor olmamız lazım. Ve çocuklarımızın da yazma becerileri, ifade becerileri ancak bu şekilde gelişebilir. Çoktan seçmeli testlerle bizim bunu yapmamız çok mümkün değil. Yani bu şekilde özetlemek isterim. Şimdi kıymetli Erkan Radyo dinleyicilerimiz, her ne kadar Eğitim Dünyası programında konuşmamın başında iki ana başlıktan bahsedecek demiş olsam da yine Milli Eğitim Bakanlığımızın sitesinde dijital içerik strateji belgesi yayınlanmış. Bunu kısaca değineceğim. İnşallah bir sonraki Eğitim Dünyası programında belki daha detaylı paylaşıyor olacağım. Şimdi eğitimde dijital içerikler artık bir olmazsa olmaz haline geldi. Özellikle pandemi sonrası dijital içerik öğrencinin öğrenmesini destekleyecek bir unsur olarak gündemimizde. Ve bu dijital içeriklerin de artık standartta uygunluğun da olması gerekiyor. O kadar çok dijital içerikler var ki sahada, sizlerin duyduğu, bildiği, isimlerini bu anda zikretmeyeceğim. Ama Milli Eğitim Bakanlığımızın da kendisini hazırladığı dijital içerik portali var ki buna eğitimde bilişim ağı, yani kısa adıyla EBA diyoruz. Bu içerikler kazanımlarla eşleşmiş olmalı ve öğrencinin öğrenme kazanımlarını destekleyici olmalı ve öğretim materyali sunmalı öğretmene. Hem öğretmenin sınıf içinde kullanacağı hem de öğrencinin kendi zamanında evinde bireysel kullanabileceği içerikler üretilmeli ve bunların da standartları olması gerektiği açık artık. Ki artık yapay zeka stratejilerinin de okulların hazırlıyor olması gerekiyor. Her okul, her üniversite yapay zeka politikalarını belirliyor olması gerekir. Dolayısıyla öğrenme portalları dediğimiz bu içeriklerden madem ki kaçınamayacağız, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye eğitim sisteminde özellikle teknolojik gelişmelerin kişisel ve iş yaşamlarında oluşturduğu etki ortada ve yapay zekanın da gündeme girdiği bir durumda öğrencilerimizin öngörülemeyecek bir ortamdan kurtarmak ve yanlış öğrenmelerden uzak tutabilmek için de dijital öğrenmelerin ve içeriklerin nasıl olacağı ile ilgili bir belge yayınlamış bakanlık. Eğer piyasadaki dijital içerik üreticileri ile dijital içerik satın alacak olan okullar bence bu dijital içerik strateji belgesinde neler nasıl olmalıdır? Teknoloji boyutunda, medya boyutunda, metin boyutunda, ses, görsel, video ve diğer çoklu medya türleri bakımından nasıl özelliklere sahip olmalıdır ve eğitimin içeriğinde nelere dikkat edilmelidir? Bence Milli Eğitim Bakanlığı güzel bir şekilde bir strateji belgesi yayınlamış. Bunu baştan sona okudum ben ve güzel hazırlanmış. Yani dolayısıyla dijital içerik kullanacak olan, üretecek olan firmalar için bir belge olmuş, niteliğinde olmuş. Onlar buna dikkat ederek dijital içeriklerini hazırlıyor olması gerekiyor. Yine dijital içerik alacak okullar, eğitim sistemine öğrenme olarak bunu dahil edecek olan okullarda bu belgeye uygun bir şekilde kontrol ediyor olmaları gerekiyor. Bunu da ben buradan paylaşmak ve sizlere duyurmak istedim. Evet, eğitim tabii hızlı bir şekilde gelişiyor. Yani her şey değişiyor. Ve çocuklarımızın öğrenmesiyle ilgili kolaylıklar da var bizim zamanımıza göre. Sorunlar da var, yani sıkıntılar da var. Bunlar tabii artı eksi. Milli Eğitim Bakanlığı da hızlı bir şekilde çocuklarımızın sosyal medyadan ve dijital içeriklerde sağlam dijital içeriklere ulaştırmak ve bilinçli sosyal medya kullanıcısı yapabilmek açısından stratejilerini geliştiriyor olması gerekiyor. Dün televizyon kanallarında bir haber gözüme ilişti. Türkiye bunu ne zaman yapacak diye de bekliyorum. Hani bugünlerde bakanlık çok güzel kararlar alıyor ya, örnek veliler okula randevusuz gidemeyecek. Mesela güzel bir şey. Okulun katlarına çıkamayacak. Hem öğrencilerin korunması güvenliği açısından önemli bir unsur. Nasıl bu böyleyse. Amerika'da 2025 yılından itibaren zannediyorum 14 yaşın altındaki çocuklar sosyal medya kullanılmama yasağı getirildi. Türkiye'de de ben bunu bir an önce bekliyorum. Yani bunu nasıl yaparız? Yani bunu sosyal medya kullanımını nasıl düzenleriz? Ve sosyal medya kullanımı esnasında öğrenciden karşısına çıkacak istenmeyen içeriklerden nasıl uzaklaştırabiliriz? Günümüzdeki teknolojik altyapıyla bunun üzerine kafa yorulması gerektiğini düşünüyorum. Evet, kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, Bir Eğitim Dünyası programında YÖK'ün yurt dışının üniversitelerde okuma kriterleri ile ilgili yapmış olduğu düzenlemeyi konuştuk. Birincisi buydu. İkincisi, Türkiye'de Milli Eğitim Bakanlığı'nın Türkiye genelinde yapmakta olduğu, bazı sınıflar düzeyinde, bazı derslerde yapmakta olduğu ortak sınavlarla ilgili değerlendirmemizi yaptık. Genelde iyi bir uygulama olabileceğini, sabırlı olunması gerektiği tavsiyesinde bulunuyorum. Hemen eleştirilerek güzel bir uygulamanın ortadan kalkmasını istemek doğru bir davranış olmadığını düşünüyorum. Üçüncüsü, dijital içerik üretirken, satın alınırken nelere dikkat edilmelidir? Özellikle e-öğrenme portalları açısından Milli Eğitim Bakanlığımızın bu konuda stratejik belgesi yayınladığını ifade ettim. Ve bugün üç başlıkta Eğitim Dünyası programını zenginleştirmeye çalıştık. İçinde bulunduğumuz Ramazan-ı Şerif ayının tekrar mübarek olmasını diliyor. Son 10 günde girdiğimiz Ramazan ayı içerisinde de ibadetlerimizin hazzını almayı, dualarımızın kabul olmasını ve Filistin'deki, Gazze'deki mücahitlerin başarıyla muvaffakiyet göstermelerini, soykırıma tabi tutulan ve dünyanın gözü önünde acımasızca katledilen Filistinli kardeşlerimize, şehitlerimize rahmet diliyor ve dünyanın bu görmezliğini gerçekten ben de kınıyorum, üzülüyorum ama üzülmenin ötesinde daha farklı neler yapabiliriz bunu da hep dillendiriyorum. Her zaman gündemimizde Gazze, Filistin muhakkak olmalı ve İsrail'in mallarını boykot etmeliyiz ve dünya halklarını uyandırmak gerekiyor. Mesela dün Yemen'de büyük bir protesto vardı. Mesela çok gıpta ettim. Yani 1 milyon kişi sokaklara çıkmış. Yani Gazze her zaman Yemen'in gündeminde. Elhamdülillah Türkiye'de de Gazze gündemde, ben gündemde değil demiyorum. Halklarımız, toplumlarımız, sivil toplum kuruluşlarımız ciddi mücadele yapıyor. Yardımlarını, dualarını gönderiyorlar ve görünmeyen kısımlar da var. Bunlar da devletimizin politikası çerçevesinde yapılıyor. Ben bu duygu ve düşüncelerle bir sonraki Eğitim Dünyası programında buluşmak dileğiyle efendim. Kalın sağlıcakla, Rabbime emanet olunuz.